Ayrım 18.
Ertesi gün ev yana yana bittikten ve ahali çoktan çekip gittikten sonra enkazın ortasında bir yerde küller kıpırdamaya başladı. Burada önce canavarın kırmızı gözleri, ardından bizzat kendisi göründü. Yangın çoktan sönüp enkaz soğumasına rağmen oldukça sıcak bir gece geçiren hayvan hala kızgın ve asabiydi. Çünkü yavrulamasına çok az bir zaman kala yuvası artık kül olmuştu. Bu yüzden yavrularını doğulup selametle emzirebileceği yeni bir yer bulmak zorundaydı. Hava kararıp ortalıktan el ayak çekildikten sonra, yıllardır avlanıp karnını doyurduğu bölgesini bırakarak karanlık sokaklarda kaderine doğru koşmaya başladı. Hemen hemen hiçbir ev onun gönlüne göre değil gibiydi. Kapılarda durup eşikleri kokluyor ama teneffüs ettiği havada damağına uygun yiyeceklerin kokusunu bir türlü alamıyordu. Güneşin doğmasına az bir zaman kaldığında bile hala dolaşıp durmaktaydı. Nihayet ahşap bir evin önüne geldi. Burayı kendisi değil de adeta kader seçmişti. Pek beğendiği bu evde dul bir kadın ile 4 yetişkin kızı yaşıyordu. Yüksekliği bir adam boyunu geçmesine rağmen bahçe duvarını bir hamlede aşıp içeri atladı. Lağım çukurunda yüze yüze evdeki pis suların atıldığı büyük boruya ulaştı. Az sonra mutfaktaydı. En azından şimdilik patırtı etmeyip ev halkını ürkütmeden bir batında 7 yavru doğuran bu hayvan uygun bir yer aradı. Gel gelelim, talihsizliği sonucu evin her yanı tertemizdi. Aralık bir dolap kapağından içeriye girdiğinde misafir için ütülenip katlanmış çarşaflar, nem resimler ve yastık kılıflarını gördü. İşte burada gözlerden en uzaktaki köşeyi arayıp buldu. Doğacak olan 7 yavrusunun yeni yuvası artık belliydi. Cezade de hikayesini bitirdiğinde ölüm sormadan edemedi. Hikayende erkek ve kadın cinsleri yanı sıra söz, nişan, görücü ziyaretleri ve daha birçok merasim var. Kısacası hemen her şey bunun bir aşk hikayesi olduğunu gösteriyor. Ama korkuyu ve dini duyguları hafife aldığın gibi şu ömründe aşka da zihninin fazla takmamışsın anlaşılan. Doğru mu söylüyorum? İhtiyar ise ona şunu söyledi. Kavuşunca meşk, kavuşamayınca aşk olduğunu söylerler. Sevgisini kalbinde taşıdığı sürece herkes ona kavuşmuş demektir bana göre. Bu nedenle sevmenin meşk etmek olduğunu düşünürüm. Dünyaya bakınca gülümsememek elde değil. Ben de bakarken hem dünyayı hem de onun içindekileri seviyor ve gülümsüyorum. İşte dünya hakkındaki bir hikayeyi de aşkla değil meşkle anlatıyorum. Sözlerini bitirince Cezar dedenin yüzüne bir gülümsemedir yayıldı. Elbette bu hoşnutlukla anlattığı hikayenin payı yok değildi. Gel gelelim ölüm, suratını iyice bir asmıştı. Tabiatı gereği soğuk soğuk bakan gözleri artık iyice buz kesilmiş, çehresi de bir mezar taşı kadar soğuk ve ifadesiz oluvermişti. Kısacası onda herhangi bir duygunun zerresini bulmak neredeyse imkansızdı. Ne var ki ölüm, vazifesi gereği duygusuz olmak zorundaydı. Çünkü ilahi emir gereği yaşayan her mahlukun er ya da geç canını alacağına göre, yalvarmalara ve yakarmalara, ısrarlara, hatta tehditlere kulak asmaması, duygularını asla işine karıştırmaması gerekiyordu. Fakat bu, onun için de oldukça zor bir durumdu. Zira her ne kadar göz ardı etmek zorunda olsa da, ölümün duyguları yok değildi. İşte zaten bu yüzden oyunlara düşkündü. Heyecanı, sevinci ve korkuyu oyunlarda da olsa tadıyor, gönlünü yine oyunlarda boşaltıyordu. Gel gör ki bu kez yanlış bir oyun seçmiş olmalıydı. Çünkü sadece kendi anlattıklarından değil, ihtiyarın hikayelerinden de etkilenmeye başladığını hissediyordu. Bu konuda en ufak bir açık vermesi bile can alma vazifesinin en azından bu kez sekteye uğramasına yol açabilirdi. Göklerin kanunu son derece açıktı. Eğer yaşayanlardan biri ölümün kalbini yumuşatıp onu ağlatır ya da güldürürse canı bağışlanacaktı. Gerçekten de ağlayan ya da gülen maskeler takan kadim Yunan tiyatro oyuncuları gibi ölümün yüzü de adeta bir maskeye benziyordu. Fakat bu yüz ağlamamak ve gülmemek için mühürlenmiş gibiydi. İşte bu oyunu sürdürdükleri sırada ölüm yüzüne vurulan mührün zorlandığını hissediyordu. Mührün çatlayarak onun ağlaması ya da gülmesi yüzüne mühür yeniden vuruluna kadar ölümün can alma yeteneğini yok edecekti. Evet, Cezar dedenin kurtulabilmesi için ölümün sadece biraz gülümsemesi bile yeterliydi. Bu sırada El Halit mahallesine varmışlardı. Uzun İhsan'ın kaldığı yere giderlerken yine bir mahşer kalabalığıyla karşılaştılar. Ahali burada gürbüz bir oğlan çocuğunun kuvvet gösterisi için toplanmıştı. Gerçekten de 5 yaşlarında görünmesine rağmen bu genç irisi oğlan pehlivanlar gibi bir kispet takmış, iki yanında tam 10'ar okkalık güllelerin bulunduğu bir ağırlığı kaldırmaya hazırlanıyordu. Oğlan ellerine tükürüp demir çubuğu kavradıktan sonra kalabalıkta ses soluk kesiliverdi. Gerçi bu kadar ağırlığı kaldırmanın onun harcı olabileceğini kimsenin gözü kesmiyordu ama yaşına başına bakmadan böyle bir işe giriştiğine göre oğlanın bir bildiği var görünmekteydi. Nitekim çocuk bir iki silkindikten sonra 20 okkalık gülleyi kaldırıverince aileden bir alkış tufanıdır koptu. Gel gelelim oğlan kuvvetini daha bir ispatlamak için olsa gerek havaya kaldırdığı ağırlığı indirmek bilmiyordu. Olanca gücünü harcadığı için yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Fakat bu gösteri ona pahalıya patladı. Onca okkayı taşıdığı için vücudunun kasılmasıyla uçkuru böylece bollaşan kispeti belinden düştü ve oğlanın çükü görünüverdi. Kendini adam akıllı zorladığı için çehresi zaten kızaran çocuğun hal böyle olunca bir de utancından yüzüne kan hücum etti. Gerçi ağırlığı atıp kispeti hemen çekti ama artık iş işten geçmiş, ahalinin beğenisini kazanayım derken mahcup bir vaziyete düşmüştü. Hatta kalabalıktan bazılarının istihzayla gördüklerini görünce ağlamaklı bile oldu. Yine de aldırmaz görünmeye çalışıyordu. Fakat utanıp sıkıldığı gün gibi açıktı. Hele hele kalabalıktan gelen kıkırtılar iyice yükselince oğlanın yüzüne meydan okurmuş gibi bir ifade yerleşti ve bir külhani gibi davranır oldu. Kuru gürültüye pabuç bırakmayacağı belliydi. Ellerini yumruk yapıp beline dayadı. Göğsünü şişirip çenesini kaldırarak kafa tutar gibi kalabalığa baktı. Ne var ki horozlanıp ibiğini kaldırmasına rağmen mahcubiyetten dizleri hala titriyor ve yüzü kızarıp bozarıyordu. Ahalinin ayıplayıcı ve itham edici bakışlarının onu kışkırttığı ve gazaba getirdiği kesindi. Kısacası oğlan bu haliyle parlamaya hazırdı ve çatacak birini arıyora benzerdi. Ölüm ise uzun İhsan'ın işte tam bu sırada görmüştü. Yerinden fırlayıp onu yakalamak istedi ama kuvvetli bir el ansızın bileğini kavrayıverdi. Bu Gürbüz oğlandı. Görünüşe bakılırsa hırsını almak için kendisini ölümü kurban seçmişti. Ölüme, dur bakalım nereye, yoksa beğenmedin mi gösterimi diye çattı. Ölüm ise yok beğendim beğendim bırak şimdi gideyim yakalamam gereken biri var diyerek alttan almaya çalıştı. Ama çocuk laf anlayacak birine pek benzemiyordu. Bela aradığı kesindi. Bu yüzden külhani bir uslupla kimi yakalayacakmışsın anlat bakalım hele diye çıkıştı. Bir yandan da kışkırtıp kavga çıkarmak için olsa gerek bacak kadar boyuna bakmadan ölümü itip duruyordu. Fakat ölüm ona aldırmadan uzun insanın bulunduğu yere seyirtmeye yeltendiyse de oğlan bir çelme takıp hasmını yere yuvarladı ve derhal üzerine bindi. Yaptığı işten çok memnundu çünkü ahali kıkırdamayı kesmiş bu yeni gösteriyi seyretmeye başlamıştı. Ne yazık ki uzun insan itiş kakış esnasında sıvışıp gitti. 5 yaşlarındaki gürbüz oğlan ile epey cebelleştikten sonra yakayı sıyıran ölüm uzun İhsan'ı Naim mahallesinde bulacağını sanıyordu. Oraya doğru yola koyulduktan bir süre sonra Cezzar dedeye şunları söyledi. İkinci aşk hikayesini ben anlatacağım. Ne var ki hikayeyi dallandırıp budaklandırmayı düşünmüyorum. İstersen bu kez basit bir şey olsun. Al sana küçücük bir hikaye. İsmi Hırsızın Aşkı. Bakalım nasıl bulacaksın. Böylece ölüm hırsızın aşkını anlatmaya başladı. Vaktiyle Bursa'ya yakın kasabalardan birinde nesillerden bu yana hırsızlık ve yan kesicilik yoluyla geçimini sağlayan bir sülale vardı. Ailenin adeti gereği hırsızlık erkeklerin, yan kesicilik ise kadınların ve çocukların işiydi. Ancak iş bölümü o kadar ileri mertebelere varmıştı ki söz gelimi dayılardan eli yatkın biri ailenin erkek fertlerine maymuncuk imal ederken bir amcaoğlu halı hırsızlığına çıkacaklar için gerekli olan kedileri yakalayıp eğitir, teyzelerden biri de kanun tarafından nimlenen talihsizlere yataklık eder, dedelerden bazıları ise büyük sözü dinlemeyip namuslu yaşama eğilimleri gösteren isyankar gençleri mesleğe azmettirirdi. Ailenin en büyüğü olan büyük dedenin sandığında muhafaza edilen bazı çalıntı mallar, mesela atalardan biri tarafından Kral Süleyman'ın hazinesinden yürütüldüğü rivayet edilen gümüş sikke, acı yolunda çarmıhını taşıdığı sırada İsa peygamberin koynundan aşırılan kupa, yine aileden bir hırsızın haç farzası nedeniyle Mekke'ye gittiği sırada, Hacerül Esved'den kaşla göz arasında kopardığı paha biçilmez taş parçası gibi şeyler, sülalenin aslında ne kadar köklü ve asil olduğunu gösteriyordu. Gel gör ki kenar mahallede ve hiç de zengin sayılmayacak bir hayat yaşadıklarına bakılırsa, sülalenin o eski ihtişamı sönmeye yüz tutmuş gibiydi. Gerçi bunda aile içi evliliklerin payı yok denemezdi. Çünkü elbette namusuyla yaşayanlar bu aileye ne kız verir ne de kız alırlardı. İşte bu fakir sayılabilecek hayatta yine de en büyük kabahat ailenin vurdum duymaz ve boş verdimci erkeklerinde görünüyordu. Gerçekten de erkekler gece hırsızlığa çıkıp voleyi vurduktan sonra çuvallarla sabah eve gelip akşama kadar yatarlar. Hava karardı mı derhal çıkıp Bursa'nın meyhanelerini ve pavyonlarını dolaşarak alınlarının teriyle kazandıkları geliri har vurup harman savururlardı. Evleri çekip çevirme işinin bu yüzden kadınlara düştüğü söylenebilirdi. Kısacası ailenin kadınları hem yan kesicilikle eve ekmek getirmek hem de aile bütçesini yürütmek zorundaydılar. Onların bu kadar hesaplı ve tutumlu olmalarına rağmen herkes yine de kız kanaat geçiniyordu. Aslında aile fertlerinin yarısı hapiste olmasaydı sahip oldukları asgari refahtan da mahrum kalırlardı. Bu yüzden hemen herkes bir genel affın çıkmaması için dua ederdi. Ne var ki günün birinde korktukları başlarına geldi ve hükümet genel af ilan etti. Böylece o güne kadar hapislerde ve zindanlarda ekmek elden, su gölden yaşayan akrabaları iplerini koparıp evlerine çıka geldi. Beslenecek boğaz sayısının tavana vurduğu bir nüfus patlamasında bütün haneler çok ama çok sıkıntı çekmişti. Bu ailenin mesleğe henüz bulaşmamış, yani kendisine hala çırak gözüyle bakılan fertlerinden biri de Fezai adında bir delikanlıydı. Taş çatlasa yaşı 17 kadardı. Baygın ve manalı bakan gözleri, ince ve uzun narin bedeniyle onun haddinden fazla hisli bir genç olduğu söylenebilirdi. Zaten bu özelliği kıyafetine de yansır, söküklerini anasına diktirmeden gömleğini, ütünemeden pantolonunu giymez, kunduralarını her sabah boyar, beyaz çoraplarını her gün değiştirirdi. İnceliğe ve güzelliğe de önem verdiği, kadın sinema oyuncularının resimlerini gazetelerden ve mecmualardan kesip biriktirmesinden anlaşılıyordu. Bu resimleri bir dosyada muhafaza eder, akşam vakitleri açıp doya doya bakarak derin ve pembe hayallere dalardı. Gel gör ki dalgın ve hülyalı olmak, hırsızlık sanatına gönül verenler için elbette geçer akçe değildi. İşte bu nedenle ya aklını başına getirmek için Fezai'nin kulağının bir çekilmesi ya da ona tabiatına uygun bir iş verilmesi gerekiyordu. Nitekim günün birinde Fezai, hırsızlar ailesine reislik eden büyük dedenin huzuruna çağrıldı. Delikanlı içeri girdiği sırada yaşı 90'ı çoktan geçmiş olan bu dedenin inatla sustuğuna bakılırsa Fezai'nin geleceği hakkında bazı kararlar aldığı apaçıktı. Sanki bir şeyi saklıyormuş gibi uzunca bir süre sustuktan sonra baklayı ağzından nihayet çıkardı. İhtiyara bakılırsa delikanlının manivela ile kapıları kırıp evlere gizlice girerek yürekte hafif bağda ağır ıvır zıvırı çuvala atmak, çarşıda pazarda ne üdüğü belirsiz şahısların cüzdanlarını çarpmak, kıyıda köşede onu bunu yürütmek gibi kaba saba hoyratça işleri yapması onun parlak geleceğini mahvetmek demek olacaktı. Zaten ailenin diğer fertleri bu amiyane işleri karınca kanaatince icra ediyordu. Ayrıca bütün bu faaliyetler oğlanın bünyesine göre değildi. İşte bu hassas konuda büyük dede sülalenin makus talihini değiştirecek büyük bir inkılap tezgahlamış, fevkalade bir karar almıştı. Ailenin kara bahtına bir son verecek olan bu dönüşüm de Fezai'nin şahsında gerçekleşecekti. Evet, hassas ve ince ruhu nedeniyle Fezai artık keman çalacaktı. Bu narin çalgının ruhundan ailede ancak o anlayabilirdi. Ne var ki yaşadıkları kasabada bu işin gerçekleşmesi imkansız gibiydi. O nedenle delikanlı yabanlık elbiselerini giyip derhal Bursa'ya gidecek ve ertesi günü öğle vakti belediye tiyatrosunda ünlü bir hanım kemancıyı bulacaktı. Her şeyi hesaplayıp hazırlayan dede, hanım kemancının belediye tiyatrosuna vereceği konserin biletini oğlana uzattı. Konser esnasında Fezai'nin bir fırsatını bulup çalacağı keman da işte bu kadına aitti. Kadının kemanı ise ihtiyarın telaffuz ettiği şekilde Ustradavarus isimli bir alim tarafından yapılmıştı. Eğer aldığı istihbarat doğruysa bu eşsiz çalgıya kıymet biçilemiyordu. Fezai kemanı kadından çaldığında aile refaha kavuşacaktı. Çünkü dede çalınacak kemanı satmak için daha şimdiden oğlu musikiye heves eden bir beyzade bulmuş ve sıkı sıkıya pazarlık ederek onunla tam 27 reşat altınına anlaşmıştı. Kemancı Hanım'ın resital vereceği gün ve saatte belediye tiyatrosuna gelen Fezai, biletini uzatıp içeri girdiğinde dedesinin verdiği bal mumuyla kulaklarını tıkadı. Tecrübeli ihtiyar herhalde niyet edilen nazik işte musikinin hayta torununun karışık zihnini dağıtmasına bu şekilde engel olmak istemişti. Salona girip biletinde yazılı numaraya oturduktan sonra sağına soluna bakınan Fezai, dinleyicilerin Bursa eşrafından ve oldukça kalantor kimseler olduklarını fark etti. Salonda daha birçok boş koltuk vardı. Bu yüzden yanındaki tüccarın altın cep saatini çarpmasının hemen ardından yerinde rahat edememiş numarası ile bir başka koltuğa oturdu. Bu esnada kemancı sahneye gelmiş, resitale başlamak için alkışların dinmesini bekliyordu. Ama o sırada işi başından aşkın olan Fezai, hanımla ilgilenmeden sağında oturan vakıf müdürünün cüzdanını ve altın şövalye yüzüğünü, solundaki maliye amirinin ise elmas kravat iğnesini yürütüp yerinden kalkarak bir ön sıraya geçti. Dikkatlerini musikiye veren dinleyicilerin gafletinden faydalanıp kadınların bileziklerini, gerdanlıklarını, broşlarını hatta küpelerini birer ikişer aşırdı. Bir süre sonra herkes ayağa kalkıp alkışa başladığına göre resital bitmiş görünüyordu. Bu salonda çalınan şeyin sadece keman değil, aynı zamanda kendi cüzdanları ve mücevherleri de olduğunu henüz fark edemeyen dinleyicilerin arasından çıkışa doğru sıvışan Fezai, bu kez de biz olarak kapıda bekleyen hademenin cüzdanını çaldı. Merdivenlerden kulise doğru koşar adım ilerlerken kulaklarındaki bal mumunu artık çıkarabilirdi. Alkışlar hala sürdüğüne göre, eğer çalma sanatındaki ustalığından dolayı kendisini takdir etmiyorlarsa, soyulup soğana çevrilen dinleyicilerden herhangi birinin durumu fark etmiş olduğu söylenemezdi. Kulise sinsice sızıp bir köşeye sinen Fezai, alkışlar hala sürdüğü halde sahneden ayrılan kemancı hanımı görür görmez, kalbine ansızın düşen bir yıldırımı tüm ruhunda hissetti. Baktığı anda hayran olup yıldırım aşkıyla vurulduğu bu hanım, yüzü ay, gözleri ahu, kaşları yay, kirpikleri ok, dudakları kiraz, dişleri inci, görevin aklını derhal başından alıp onu deli ve divane eden bir melek, bir afet ve bir felaketti. Üstelik tam da Fezai'ye doğru yaklaşıyor. Bu yetmiyormuş gibi o güzel ve biçimli dudaklarındaki gülümsemeyle delikanlının ruhunu adeta ısıtıyordu. Herhalde Fezai'yi görevlilerden biri sanmıştı ki kemanını ve yayı ona vererek al bunları ve dikkatle içine koy deyip bir masadaki keman kutusunu işaret etti. Oğlan kendisine söyleneni yaparken ahu bakışlı hanım alkışlamaktan bıkmayan dinleyicileri son bir kez selamlamak için tekrar sahneye çıktı. Tam da iş üzerindeyken gider ayak gönlünden vurulan Fezai ruhunu böylece ansızın kasıp kavurmaya başlayan aşkından bayılmak üzere olduğunu hissetti. Fakat dişini sıkıp kendini toparlaması gerekiyordu. Keman alimi Ustradavarus tarafından yapılan kıymetli çalgıyı kutusuna koyduktan sonra alıp koşar adım sıvıştı. Çok geçmemişti ki belediye tiyatrosunun kapısından sokağa fırlayıverdi. Takım elbisesinin cepleri cüzdanlar ve gerdanlıklarla dolu olduğu halde elinde o paha biçilmez kemanla kasabaya yollandı. Gel gelelim aklı fikri yönünü kaptırdığı şu hanımdaydı. Fezai kasabaya döndüğünde ise heyhat ki aileye reislik eden büyük dedenin vefat ederek rahmeti rahmana kavuştuğunu öğrendi. İhtiyarın evinin önünde amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, çoluk çocuk, torun tosun, genç yaşlı bütün hısım akraba birikmişti. Bir kazanda merhumun hevlası kavrulurken içeride üç hafız adamcağızın ruhu için hatim indiriyordu. Bir süre sonra ihtiyarın naaşı evinden alınarak caminin gusülhanesine götürüldü. Minarenin şerefesinden sela verilip namazı kılındı. Onca kalabalığın omuzları üzerinde kabristana kadar taşınan mefta, ebedi istirahatına defnedildikten sonra herkes birer ikişer evine döndü. Büyük dedenin vefatından sonra aradan tam bir hafta geçtiği halde Fezai'nin zaman zaman gözlerinin hala yaşardığını, yatağında bazen hıçkıra hıçkıra ağladığını, kısacası hayata küstüğünü gören aile fertleri delikanlının yas tutmaya devam ettiğini sanmışlardı. Gel gör ki durum çok farklıydı. Fezai dedesinin vefatına üzülmesine üzülmüştü. Fakat onu etkileyen asıl şey belediye tiyatrosunda görüp abayı yaktığı şu ahu gözlü kemancı hanımdı. Resital sırasında çalıp çırptığı ne varsa hepsini aileye teslim etmiş ama işin aslını bilen dede artık hayatta olmadığı için hanımın kemanına hiç kimse talip olmamıştı. Zaten Fezai'nin onu kimselere vermeye niyeti de yoktu. Çünkü sevgilisinden ona yadigar kalan tek nesne bu kemandı. Evde tek başına kaldığında kutusunu açıp kemanı, yayı, reçineyi koklayarak çok uzaklarda olan aşkının varlığından hiç olmazsa bir zerreye ulaşmaya çalışıyordu. Her şey bir yana, aşk derdiyle yandığı için yatağında bu kemana sarılmazsa gözüne bir damla uyku girmiyordu. Bir aşığın yalnızlığı çok ama çok ızdıraplıydı. Derdi depreştiğinde bazen kemanla konuştuğu da olurdu. Bununla birlikte uzaklarda olan aşkının ona cevap vermesi mümkün değildi. Karşılıksız aşkında bu tek taraflı konuşmalardan sadece kendi sesini dinlemekten usanmıştı. Sevgilisinin o gül yüzünü göremese de hiç olmazsa sesini bir duyabilmek için canını vermeye hazır görünüyordu. Derken günün birinde bu sesi duyuverdi. O güne kadar eline almayı akıl edemediği yayın tellere sürtünmesiyle dünyanın belki de en güzel sesini işitti. Aşkının sesiydi bu. Fevkalade bir renk ve tınıda oldukça buğulu, ne var ki üzgünceydi. Sesi duyar duymaz Fezai'nin ruhu tutuşu verdi. Yayı teller üzerinde gezdirirken coşku ve huşu ile dinlemeye başladı. Sevgilisinin ruhu tınlayan tellerden geçip ahenk tahtasını okşuyor, can direğinden bütün kemana, oradan da Fezai'nin bedenine yayılıyordu. Sesler güzel olmasına güzeldi ama ahenksizdi. Sanki keman kendisine hoyratça, kaba sava davranıldığı için alınıyor ve canı yanıyor olmalıydı ki bu nedenle de acıyla inliyordu. Aşkının feryadına dayanamayan Fezai, yayı tellerin üzerinden çekti. Evet, çalgı onu büyülemişti. Tarife gelmeyecek kadar harika ama ahenksiz sesine bakılırsa delikanlının aşkına karşılık verdiği söylenemezdi. Bursa'nın meşhur Çingene Mahallesi'nde bir vakitler Klas Hıdır adında, kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde neşesiz, hayattan elini eteğini çekmiş bir Kıpti yaşıyordu.